Ayrım 18, sayfa 179. Çalışma arkadaşları. Yeni insan yetiştirinceye kadar eskilere kapsamlı ve çekici hedefler göstererek onları kazanmak. Ancak davayı entelektüelizme feda etmemek gerekiyordu. Dipnot İsmail Hakkı Tonguç, Canlandırılacak Köy. 3803 sayılı yasanın çıkması ilk öğretim davası için önemli bir kazanımdı. Ama yasalar yönetmelikler kadar onları uygulamaya koyacak kişilerin tutumu da önemliydi. Özellikle eğitimde insan öğesi başarıya ulaşmada temel etkendi. Önündeki önemli sorunlardan birinin dava için kazanılacak çalışma arkadaşları olduğunu 1935'te göreve geldiğinde düşünmeye başlamıştı. Üstelik sıfırdan başlayan bir eğitim için konu daha da önemliydi. Köy enstitüleri bozkırda çadırlarda başlayarak kuruluşun ve geleceğin tüm işlerini kendi düzenlemek zorundaydı. Bunu başarmada, yönetip yönlendirmede yönetici ve öğretmenlerin işinin ağır olacağı doğaldı. Dahası illerde vali, milli eğitim müdürü ve müfettişlerin, ilçelerde kaymakam ve milli eğitim memurlarının, köylerde muhtar ve köy kurulunun ve halkın ilk öğretim işine gönül vermesi onu yakından ilgilendiriyordu. Gerek meşrutiyet döneminde gerekse cumhuriyetten sonra iyi gitmeyen işlerde uygulayıcıların olumsuz tutumlarının büyük payı olduğu kanısındaydı. Yapılamayan işler için cumhuriyet yeni insanını yetiştiremedi. Duruma eski Osmanlı anlayışı hakim oldu. Bu yüzden işler yürümedi diye yakınıyordu. İlk öğretim genel müdürlüğü görevi verilip kendinden köyde eğitimin çözümü istenince ilk iş olarak köyü canlandıracak yeni insanın yetiştirilmesini bu nedenle önermişti. Onun bu önerisi hükümetin eğitim politikasını etkilemiş, yeni eğitmen ve öğretmen yetiştirme bu amaçla başlatılmış, 3803 sayılı yasa bunun için çıkarılmıştı. Kuruluşun ilk aşamasındaki önemli sorun yeni öğretmenleri kimlerin yetiştireceğiydi. En iyinin olmadığı yerde eldeki iyilerden iyi yararlanmak önemli ilkelerinden biriydi. Yeni insanlar yetişinceye kadar eskilerin içinden davaya inananlara çekici, kapsamlı hedefler göstererek işi yürütmeliydi. Ancak 1938'de bunları meslek çevrelerine anlatmak ve gerçekleştirmek kolay değildi. Meslektaşların çoğu güçlükleri göze alarak eğitim yoluyla köyü canlandırma işine dalmak için özenilir bir durum görmüyor, pek çok kişi bu işlere katılmaktan çekiniyor, gidilecek yerin kente yakınlığı soruluyordu. Çünkü o zamana kadar bu konuda yapılanlar sonuçsuz kalmış, onları yalnızlığa itmişti. Geçmişte gerekli hazırlıklar yapılmadan açılan köy yatılı okullarının, köy öğretmen okullarının kapatılması onların güvenini sarsmıştı. Yeni köy davasına gönül verecekler bunları göze almak zorundaydı. Avrupa ülkelerinde de köyde eğitim davasına ilk katılanlar aynı zorluklarla karşılaşıp onları yenmişlerdi. Böyle açıklıyor Canlandırılacak Köy adlı yapıtında, sayfa 568. Yıllarca klasik pedagojinin erdemiyle uçacağını sanan Almanya'da, Viyana'da eğitim görmüş insanları çadırlarda, dağ başlarında üstlenerek onunla birlikte eğitim denen hazır yiyiciliği yıkıp yerine yeni üretici bir eğitim kurmanın savaşımını verecek elemanları bulmanın kolay olmayacağı doğaldı. Dipnot E. Tonguç, Devrim Açısından Köy Enstitüleri ve Tonguç. Önce de değinildiği gibi o bu iş için ünlü eğitimciler, yöneticiler, sıfırcı matematikçiler aramadı. Davayı entelektüelizme feda etmemek gerektiğini düşünüyordu. Bunun anlamı şuydu, adama göre iş, diplomaya göre iş değil, işe adam arıyordu. Yakınlarına, arkadaşlarına ya da diplomaya göre iş vermek yerine işin önemini düşünüp o işi yapabilecek, inanarak yapmak isteyecek kişiyi arıyordu. Görev almak isteyenlere ve çağırdıklarına kendilerini deneme fırsatı veriyor, aradığı çalışkan ve enstitü davasına gönül verecek elemanları böyle buluyor ve seçiyordu. Öncelikle güvenilir yöneticiler gerekliydi. Kurulmakta olan köy enstitüleri masa başından yönetilecek kurumlar değildi. Böyle olmayacağı deneme yıllarında görülmüştü. Eğitim yöneticisinin masa başı işlerine gömülmesine karşıydı. Yeni eğitim böyle bir yönetici istemeyecekti. Bu yöndeki eski alışkanlığı önce kendi genel müdürlük görevinde kaldırmıştı. Bu tür işleri alanın görevlilerine bırakarak sık sık bölgelere gidip enstitülerin kuruluşunu iş içinde denetliyor, onlara yardım ediyordu. Böyle olmak yazışmalı ve benzeri görevleri kesintiye uğratmak anlamına gelmiyordu kuşkusuz. Yardımcısı Ferit Oğuz Bayır bu işleri eksiksiz yürütüyor, dahası gittiği yerlere telgraflar çekip mektuplar yazıyor, o da oralardan benzer yöntemle merkeze haber yolluyordu. Onun bu tutumu gerek eğitim gerekse başka alanlar için yeni bir yönetici örneği getiriyordu. Çalışma arkadaşlarına kişisel bir gelecek sunmuyordu. Ancak özlük haklarını yasa ve yönetmeliklerle güvence altına aldırtıyordu. Onların yurtseverliğine, ülkücülüğüne seslenerek amaca ortak ediyordu. Seçiminin başta gelen kuralı köy davasına gönül vermek ve çalışkanlıktı. İsteyen kalır, isteyen gidebilirdi. Ama kalıp tembellik ve aykırılık yapmaya, eski alışkanlıkları sürdürmeye asla yer yoktu. İlk çalışma arkadaşları eğitmen kurslarının açılması sırasında seminere katılan, daha sonra kurslarda ve deneme öğretmen okullarında görev alan Milli Eğitim Müdürü, müfettiş ve ilkokul öğretmenleriydi. Kurs programlarını ve eğitmenlerin kullanacağı kılavuz kitapların taslaklarını onlarla hazırlamış, deneme çalışmalarını onlarla başlatmıştı. Eğitmen kursu ve öğretmen okulu denemesi ona işe adam seçmede önemli ipuçları vermişti. Köyde eğitim davasının önemine inanıp geriliği, cahilliği yenecek ateşi içinde taşıyanlar onun çevresinde yer almaya daha o günlerde başladı. Onlar bir yandan görev yaparken bir yandan iş içinde yetişiyor, kendilerini geliştirmek için çaba gösteriyorlardı. Gerek deneme yıllarında gerekse enstitülerin kuruluşu sırasında görev alan yönetici ve öğretmenlerin çoğunun öğretmen okulu kökenli ve gazi eğitim çıkışlı olması eleman seçme yönünden ona kolaylık sağlamıştı kuşkusuz. Konumu gereği bu kesim insanların meslek psikolojisini iyi biliyor, içinden geçtikleri süreci tanıyordu. Kendi de onlardan biriydi. Aralarında okul arkadaşları, eski öğrencileri, 10. yıl sergisini birlikte hazırladığı kişiler vardı. Onlar da meşrutiyetin Saat-ı Bey'inden, Ethem Nejat'tan geçip gelen izler vardı. Doktor Reşit Galip'in köycülüğünden, Cumhuriyet'in devrimci bakanı Mustafa Necati'nin ülkücülüğünden esin almışlardı. Daha önemlisi Kuvvayi Milliye ruhu taşıyorlardı. İçlerinde Atatürk'ün İnönü'nün ardında savaşmış, Şam'ı Yemen'i esirliği yaşamış, Trakya'da çeteye, İzmir'in kurtuluşuna katılmış olanlar vardı. Daha gençler Kurtuluş Savaşı'nın yeni yetmeleriydi. Cumhuriyet öğretmeni olarak hepsi yurtsever ve çalışkan kişilerdi. Tonguç onları köyü canlandırma amacına yönelterek ortak akıl ortak iş yöntemiyle çevresinde toplayarak her birine ilk öğretim davasının köşe tacları olarak görev verip önemli işler bekliyordu. İnsana önem vermek, ondan çok şey beklemek onun ilkelerinden biriydi. Kuşkusuz arkadaşları arasında sorun yaratanlar, onu uğraştıranlar çıkacaktı. O bunlardan kimilerini kazanmak için sabır gösterecek ama kalıp davaya kötülük edenlere, işleri köstekleyenlere asla ödün vermeyecekti. Kendi inandığı konularda başkalarını etkileyip inandırabilmek onun önemli özelliklerinden biriydi. Onlara ülke sorunlarını anlatıyor, tartışıyor, tartıştırıyor, nice değerli eğitimciyi yanına çekiyordu. Özellikle gazi eğitim çıkışlılardan seçtiği yöneticileri bu yöntemle etkileyerek onlara halkın büyük gizil gücünü, köylü çocuklarından çıkacak değerleri anlatıyor, ülkenin buna gereksinimi olduğunu söylüyordu. Çoğunlukla kendileri de halk çocukları olan o insanlar pedagogluk taslama yerine kravatlarından soyunup boz renkli enstitü giysilerini giyerek Tonguç'un iş eğitimi yöntemini içtenlikle benimseyen, işlere dört elle sarılan yeni bir eğitimci örneği veriyorlardı. Daha köy enstitüleri yasa tasarısı hazırlanırken bir yandan bakanlık ve Anadolu Yönetim Örgütü'nde görevli yönetici ve öğretmenlere Ankara'da seminerler düzenleyerek onlara çalışmalarla ilgili bilgiler veriliyordu. Köy enstitülerinin köyde eğitimin amaçları anlatılıyor, o güne kadar yapılanları açıklıyor, eğitmen kurslarını bitirenlerin görevlerini, işlerini tanıtıyordu. Onları konu üstünde tartıştırıyor, düşündürüyor, Türkiye'de ve Batı'da yapılanları anlatıyordu. Sonra da isteyeni enstitü davasına katılmaya çağırıyordu. Kimilerini grup olarak ya da tek başına odasına alarak birlikte çalışma kararı alıyordu. Kimilerini ise Saffet Arıkan'ın kendisini bulduğu yöntemle seçip atama yazısını eline veriyor, hemen git öğretmenlerini öğrencilerini topla, işlere başla, sonra görüşeceğiz diyordu. Talat Ersoy, Antalya Aksu, Halit Ağanoğlu, Kars Cılavuz, Hürrem Arman, Trabzon Beşikdüzü, Süleyman Edip Balkır, Kocaeli Arifiye, köy enstitüsü müdürlüklerine böyle atanmışlardı. İlk öğretim gazetesinin ilk sayıları incelendiğinde onun seçtiği yöneticilerin çoğunun daha enstitülerde görev almadan önce eğitimin çeşitli sorunları, yöntem ve uygulaması üzerine yazılar yazdıkları görülür. Daha önemlisi öğretmen gereksinimiydi doğal olarak. Böyle bir kurum için bakanlık merkezinin öğretmen bulması ya da ataması yararlı olamazdı. Yönetici seçiminde kendi yaptığı gibi enstitü müdürlerine, yardımcılarını, öğretmenlerini seçmeleri için yetki veriyordu. bu konuda bakanlıkla uyum içinde olacaklardı. Enstitü çalışmaları çok çeşitli olacağından ona göre öğretmen, uzman ve usta öğreticiye gereksinim vardı. Ayrıca her enstitünün bu yöndeki gereksinimi birbirinin aynı olmayacaktı. Örneğin Beşikdüzü ve Arifiye balıkçılık elemanı isteyecek, Kastamonu'da arıcılık yapılacaktı. Gerekli elemanlar enstitü yöresinin özelliğine göre aranıp bulunacak, bakanlığa bildirilecekti. Çalışmak isteyene fırsat tanınacaktı. Yapılan uygulamaya göre köy enstitülerine eleman seçmede şu ölçülerin kullanıldığı görülüyor. İlk öğretim seferberliğine gönül vermek, Atatürk devrimlerini anlamak. Çalışkanlık, olanın iyisini seçmek, iş içinde deneyerek seçmek, davayı entelektüelizme feda etmemek, adama iş değil işe eleman aramak, seçilenin kendini uygulama içinde geliştirmeyi amaçlaması, iş içine girip öğrenciyle birlikte çalışacak kişiler aranması, seçilecek elemanın özlük haklarının güvence altına alınması, bir alanda sivrilmiş olması, uyum sağlayamayanın ayrılması, kalıp işleri baltalamaması ve benzeri şeyler. Enstitü yönetici ve öğretmenlerinin hangi kaynaklardan sağlanacağı yasada belirtilmiştir. Bakınız yasal dayanaklar 3803 bölümü. Birçok kaynaktan eleman alan köy enstitülerinin kapısı ancak lise çıkışlıları açık değildi. Çünkü lise çıkışlı olmasından başka bir özelliği ve mesleği olmayan kişilerin orada yapacağı bir iş yoktu. Tonguç'un iş arkadaşlarıyla klasik üst-ast ilişkisi içinde değil, ekip arkadaşlığı davranışı içinde çalıştığı görülür. Tüm uygulamayı onlarla el ele yaptığı yaptırdı. Onların yalnız kendiyle değil, birbirleriyle ve öğrencileriyle de benzer iletişim içinde olmalarını sağladı. Bunun için daha ilk günden enstitü yöneticilerine, öğretmenlerine birbirleriyle karşılaşma, birlikte çalışma olanakları hazırladı. Müdürlere ortak mektuplar yazarak, Ankara'da toplayarak, enstitüler arası gidiş gelişler düzenleyerek, kadro arasındaki amaç arkadaşlığını pekiştiriyor ve yapılacak işlerde görüş birliği sağlıyordu. İlk iş arkadaşlarından F. Oğuz Bayır'a şunları yazıyor bu konuda. Kardeşim Ferit, istediğim nitelikte iş arkadaşım azdır. Yalnız para için işe sarılacak gibi görünenlerin çalımlarına önem vermiyorum. Ama istediğimiz insan toplu olarak bir yerde hazır değil. Olsa onları kandırmaya çalışırım. Aradığımız adamları hayatta kurslarda yoğurarak elde edebileceğiz. Henüz hamur yoğurma dönemindeyiz. En güvenilir arkadaşları bir süre daha eğitmen kurslarında ve deneme öğretmen okullarında tutmak zorundayız. Dipnot: İsmail Hakkı Tonguç, Mektuplarla Köy Enstitüsü Yılları, sayfa 15. Tonguç Ferit Oğuz Bayır'ı 1933'te tren katarıyla çıkılan gezici eğitim sergisini düzenleyip yönetirken tanıyor. Köyde eğitim atılımı başlatıldığında İzmir İlköğretim Müfettişi olan Bayır, eğitmen kurslarını açmak için yapılan ilk seminere katılıyor. Seminerden sonra Edirne Karaağaç, İzmir Kızılçullu, Manisa Horozköy eğitmen kurslarını kuruyor. Daha sonra Tonguç onu bakanlıkta İlköğretim Genel Müdürlüğü baş yardımcılığına getirerek davanın bürokratik işlerini üstlenmesini istiyor. 1939 Temmuz. Bayır enstitüler kapatılıncaya kadar davanın gerideki ikinci adamı olarak hiç öne çıkmadan çalışıyor. Madalyalı bir kuvayi milliyeci, ödünsüz bir Atatürkçüdür. Genç bir öğretmen olarak Trakya'da çeteye girmiş, Bulgarlara esir düşmüştür. 5 Kasım 1998'de 99 yaşında yitirdiğimiz Bayır, enstitü davasının ikinci adamı olma görevini yaşamının son gününe kadar sürdürdü. İlk seminere katılanlardan bir başkası gene İzmir İlköğretim Müfettişi M. Rauf İnan'dır. 1996'da yitirdik. İstanbul İlköğretmen Okulu çıkışlı olan Rauf İnan, Kayseri Zincirdere'de açılan köy öğretmen okulunda çalışmış, orada çalışırken Bakan Necati döneminde Viyana'ya pedagoji öğrenimine gönderilmiştir. Türk eğitim tarihinde Viyanacı beşler olarak yer alanlardan biridir. Öbür dördü Fuat Baymur, Fevzi Selen, Muvaffak Uyanık ve Kemal Kaya. Dönüşünde kariyer yapmayı seçmeyerek uygulamaya yönelmiş çalışkan bir eğitimcidir. Mesleksel yetkinliği ve ülkücülüğü ile de çevresini etkileyen İnan, iş eğitimine yatkın bir eğitimci olarak seminer çalışmalarında Tonguç'un ilgisini çekmiştir. Onu önce İzmir Milli Eğitim Müdür Yardımcılığına, sonra Manisa Milli Eğitim Müdürlüğüne, daha sonra Çifteler Köy Enstitüsü Müdürlüğüne atadığı görülüyor. İnan çiftelerde gerçekleştirdiği uygulamalarda Tonguç'un yeni insanı yetiştirme, köyü içten canlandırma düşünlerini yaşama geçirmenin ilk örneğini verenlerden biri olarak görülecektir. Köy enstitüsü müdür ve yardımcılarının çoğu önce eğitmen kurslarında başka görevlerde denenip yetişerek enstitü yöneticiliğine getiriliyor. Tonguç'un iş arkadaşları olan o çalışkan yöneticiler ve atsız öğretmenler köy enstitülerine ve kesimlerine giren köylere verdikleri hizmetlerle ölümsüzleştiler. Tonguç'un görevden alındığı 1946 yıkımı sıralarında 15 Ekim 1946'da köy enstitülerinde görevli 620 öğretmen ve yöneticinin bitirdikleri okullar yönünden sayıları şöyle dağılıyor. Canlandırılacak köy sayfa 602. 229 üniversite fakülteleri, Gazi Eğitim Enstitüsü ve Yüksek Köy Enstitüsü çıkışlı. 209 öğretmen okulu çıkışlı. 56 kız enstitülerinden. 27 ziraat okulundan. 91 sanat ve yapı usta okulundan, 8 öteki meslek okullarından. Köy enstitülerinden eğitmen kurslarından başarılı sonuçlar alınmasında bu kurumlarda canla başla ülkeye bağlanarak çalışan öğretmenlerle eğitmen, öğretmen ve sağlık memuru adaylarının payı çok büyüktür. Sabahın erken saatlerinde işbaşı yaparak gecenin geç saatlerine kadar birçok zorlukla çarpışa çarpışa çalışan bu meslektaşların olağanüstü gayretleri olmasaydı hiçbir enstitü bugünkü durumuyla kurulamazdı. Enstitüler hiçbir milletin pedagoji tarihinde eşine rastlanmayan çalışmalarla ilk öğretim işini gerçekleştirme uğrunda insan doğasına sığan her türlü özveriyi göze aldılar diye anlatıyor aynı yapıtında. Yurt çapında bir örgütlenme, fırsat eşitliğinin haritası. 4 eğitim ve kalkınma bölgesine ve kesimlere ayrılan Anadolu'nun her kesiminde bir enstitü kurulmasına hemen başlandı. Edirne'den Kars'a, Trabzon'dan Antalya'ya, Malatya'dan Kastamonu'ya uzanan bölgelerin içindeki o ıssız köylerde, geniş topraklar üstünde, parasız yatılı, kızlı erkekli 1000 öğrenci alacak genişlikte 20 enstitü harıl harıl çalışmaya başlamıştı. Köyler ışıktan yanıp tutuşacaktı. Dipnot İsmail Hakkı Tonguç, Canlandırılacak Köy, sayfa 497. Prometheus'un yolu Anadolu'dan geçiyordu. 3803 sayılı yasa çıktığında birçok enstitünün yeri saptanmış, kurulmaya başlanmıştı. Tonguç, eğitmen kursu ve öğretmen okulu yöneticilerinden, yeni müdür adaylarından, Tarım Bakanlığı uzmanı ve yerel yöneticilerle birlikte Anadolu'yu bölge bölge dolaşarak, kimi yerleri tek başına gidip görerek, uygun illerde, uygun köylerin kenarında, yol üstünde enstitü kurmaya uygun, verimsiz toprak arıyordu. Yer seçmede yasadaki ölçülere uyulmasına özen gösteriliyordu. Bölgelerin nüfus yoğunluğu, coğrafyası, sosyoekonomik durumu, eğitim ve kalkınma yönünden gereksinimleri göz önüne alınıyordu. Ülke önce 4 eğitim bölgesine ayrıldı. Bu bölgeler 3-4 ili kapsayan kesimlere bölünerek her kesimin uygun ilinde kurulacak enstitü için uygun yerler arandı, bulundu. Enstitülerin bölgelere dayalı örgütlenmesi ve kesimlere ayrılmasına benzer bir planlama 1930'larda çağrılan Belçikalı eğitimci Omar Buysse'den de gelmişse de dönemin bakanlık yetkililerinin bu öneri üzerinde durmadığı görülür. O da ülkenin eğitim bölgelerine ayrılmasını, ekonomi ve eğitim güdümünde bir planlama yapılmasını öneriyordu. Yer seçiminde belirleyici ölçülerden biri bu kurumların kentlerin dışında ana yollara yakın bir köy kenarında kurulmasıydı. Kurulacak enstitünün kendi kesimine giren illerle iletişimi söz konusuydu. Daha önce eğitmen kurslarının yerlerini seçerken benzer ölçüler kullanılmıştı. İzmir Kızılçullu, Eskişehir Çifteler, Kastamonu Gölköy, Edirne Karaağaç kurslarında kurulmuş olan köy öğretmen okulları hemen enstitüye dönüştürülüp eski öğrencileri enstitüye devredildi. Küçük köylere öğretmen yetiştirilinceye kadar eğitmen kursları enstitülere bağlı olarak sürecek, gereksinim duyan yeni enstitüler kendine bağlı eğitmen kursu açabilecekti. Yer seçiminde başka bir koşul enstitülerin işlenmemiş topraklar üstünde kurulmasıydı. Yerlerin gerek kentlerden uzak dağ başlarında, gerekse işlenmemiş verimsiz topraklarda kurulması çok eleştirildi. Öğrencilerin kültürsüz kalacağı, amelilik yapacağı gibi kaygılar dile getirildi. Oysa kent dışında ve işlenmemiş yerlerde kurulmasının abartılacak bir yanı yoktu. Batı toplumlarında dün ve bugün kentten uzakta ve işlenmemiş yerlerde kurulup orada uygar yaşamın gereği olan çevreyi kısa sürede yaratan kurumlar çoktu. Geçmişte çağdaş eğitim akımları hareketinde kimi eğitimciler görüşlerini uygulamaya geçirmek için kentlerden uzak geniş topraklar üstünde kendi özel okullarını açmışlardı. Dipnot C. Binbaşıoğlu, Çağdaş Eğitim ve Köy Enstitüleri, sayfa 1. Kentlerden uzakta kurulan üniversitelerin de buralarda kendi çevrelerini yarattığı biliniyor. Kesiminin kalkınma ve eğitiminden sorumlu olan köy enstitülerinin önce kendi çevresini kalkındırması doğaldı. kent dışında ve kalkınmamış yerde kurulmaya karşı çıkılmasında gerçek neden, o güne kadar olanların tersine eğitim reformuna köyden başlanması ve başka bir kurumun üstüne kurulmaması gibi alışılmadık bir yenilik olmasıydı. Alışılmış kalıpları, görüşleri aşmak kolay değildi. Özellikle çoğunluğu gelenekçi olan ve bilip bilmeyenin her yeniliğe karşı çıktığı bizim toplumumuzda daha zordu. Konu TBMM'de tutucu politikacılarca, eğitim şurasında gelenekçi eğitimcilerce eleştirilmiş, uygulamada benzer güçlüklerle karşılaşılmıştı. Enstitülerin kuruluş yerlerinin seçimi ve kuruluş özelliği yasada yer alıyordu. Köyde eğitimin amacı onların koşullarını görüp bilerek, yakından tanıyarak, bilimin bulgularını yerinde kullanarak iyi sonuç almaktı. Böyle bir sonuç ise köyün içine girerek, yakınında bulunarak alınabilirdi. Bu uygulama fırsat ve olanak eşitsizliğini azaltmak için de gerekli ve zorunluydu. Enstitülerin köylerin yakınında birer bölge kurumu olarak düşünülmesinin nedeni bunlardı. Yeni kurumlarda yetişecek insanlar kendi kültür ve uygarlıklarını, iş alışkanlıklarını iş içinde kendileri yaratacaktı. Kentlerin sağladığı kolaylıklardan ayrı kurulmasının başka bir nedeni, köy koşullarının yarattığı sorunlara, zorluklara kendi koşulları içinde sağlıklı çözümler üretebilmekti. Enstitüler okuma, yazma ve bilgi edinmeyle sınırlı bir okul olmayacaktı. Köy sorunlarının çözümüyle uğraşacak birer bölge kurumu olacaktı. Bu kurumların yapacağı kentlerdeki gibi sorunlardan kaçmak, korkmak değil, sorunları görmek, saptamak, iş içine girerek onları akılcı yöntemlerle çözümlemek, bu alışkanlığı kazandırmaktı. Enstitü yerlerinin köylünün kullanmadığı işlenmemiş kamu topraklarından seçilmesinin gerçekçi nedenleri vardı. Köylüler için yapılan bu atılımda onların az ve dağılımı bozuk olan topraklarına el koymak, göz koymak büyük tedirginlik yaratırdı. Otlak, kışlak gibi ortak kullanılan devlet topraklarını almak bile onların dirliğini bozabilirdi. Ayrıca ekonomisi kısıtlı bir eğitimin okul yeri almak için büyük paralar yatırması olası değildi. Köylülerin kullanmadığı topraklarda enstitü kurmanın başka bir yararı daha vardı. Verimsiz toprakların işlenerek verimli duruma gelmesi ülke için bir kazanımdı. Enstitüler kendi çevrelerinde yaratacakları bu verimlilikle canlanmanın örneğini veriyordu. Bu kurumların kent dışında ve köy kenarında kurulmasının sanıldığı gibi köylülüğü kalıcı kılmak gibi bir anlamı ve etkisi olamazdı. Konu eğitim olunca çevrenin ve insanın değişmesi zorunluydu. Tonguç kendi ortamını iyileştirmeyen, insanı değiştirmeyen, eğitime eğitim demiyordu. Oralarda yaratılan yeni kurumların zengin eğitim ortamında köylü gençler değişecek, kentin yoz davranışları yerine daha sağlıklı ve uygar davranışlar, alışkanlıklar geliştireceklerdi. Bunlara karşın enstitü yerlerinin saptanmasında, alınmasında çok sorunlar çıkmıştı. Az bir toprak üstüne okul yapımına alışmış olan kimi devlet görevlileri, bakımsız, verimsiz yerlerin enstitülere verilip imar görecek olmasına şaşırmışlar, kimi vali ve kaymakamlar yardımcı olacakları yerde ilk günlerde sorun bile yaratmışlardı. Bu durumlarda Tonguç zaman yitirmeden bölgelere giderek onları aydınlatmış, emirler gönderterek engelleri kırmış, müdürlerinden aynı yöntemlerle işleri hızlandırmalarını istemişti. Dipnot: İsmail Hakkı Tonguç, Canlandırılacak Köy, sayfa 497. Enstitülerin kuruluşunun başka ilginç bir yanı, önce de değinildiği gibi, gerek kuruluş olarak gerekse program olarak eskiyi yıkmadan, hiçbir eski kuruluşun üstüne gidip yapışmadan kendini ayrıca kurması, kendi yapılarını, yöntemini, programını ve teknolojisini yaratmasıydı. Kurulurken yerine geçeceği hiçbir kurumu, kuruluşu tedirgin ya da talan etmemesiydi. Yalnızca Kars Cılavuz, İzmir Kızılçullu, Haruniye Düzici gibi enstitüler eskiden kalma yapı ya da kışlayı kullanarak işe girişmiş, çoğunluğu kuruluşunu çadırlarda başlatmıştı. Olanaksızlıklara karşın her şeyi iyi planlanmış, gereksinmeleri karşılayacak gerçekçi, akılcı önlemler alınıyordu. Dağ başlarında tutuşan o aydınlık kısa sürede çevreye yayılacak, köyler canlanmaya başlayacak, kentle farklılıkları azalacaktı. Köylerin yakınında karargah kuran eğitim, Türkiye'nin cahilliğe, geriliğe karşı başlattığı kurtuluş savaşımını veriyordu. Kendi gücünü, olanaklarını, kendi insan kaynağını kullanarak ülkenin verimsiz topraklarını bayındırlaştırıyor, oralara uygarlığın bayrağını dikiyordu. Kuvva-i Milliye enstitülerde yeniden canlanmış, kazmaya, küreye, motora, makineye, kitaba, kaleme sarılarak Anadolu toprağının bereketini emen cahillik denen düşmanı dört bir yanından kuşatılmıştı. 1940 yılında 14 yerde bu koşullarda açılan enstitülerin sayısı 1941'de 16'ya, 1942'de 18'e, 1943'te 20'ye çıktı. Kesimlerine gelen illerin kalkınması için merkez kurum konumunda olan köy enstitüleri bulundukları köylerin adını alıyordu. 1940'ta kurulan 14 köy enstitüsüne çevre illerin tümünden öğrenci alınarak bölgeler ve kesimler arası denge sağlanmaya çalışıldı. Sonradan öteki enstitüler açılınca kesimine giren iller öğrencilerle birlikte o enstitüye devredildi. Bunu yapmak planın bir parçasıydı. Hiçbir bölge, hiçbir il 15 yıllık planın dışında kalmayacaktı. Örneğin 1940'ta açılan Malatya Akçadağ Sivaslı öğrenciler, Kars Cılavuz'a Erzurumlu öğrenciler de alınmış, sonraki yıllarda bu illerde enstitü açılınca öğrenciler kendi kesimlerine gönderilmişti. Köy enstitülerinin kuruluş yılları, adları ve kuruluşu başlatıp yürüten yöneticileri. Tablo. Önce kuruluş yılını okuyacağım, sonra enstitünün adı ve kesimine giren iller, sonra enstitü kurucu müdürleri. 1937. 1. Eskişehir Çifteler, Afyon, Kütahya, Uşak, Konya. Remzi Özyürek, M. Rauf İnan, Osman Ülkümen. 1937. 2. İzmir Kızılçullu, Manisa Denizli Aydın. Emin Soysal, Hamdi Akman, Talat Ersoy. 1938. 3. Kırklareli, Lüleburgaz, Kepirtepe, Edirne, Tekirdağ. Nejat İdil, İhsan Kalabay. 1939. 4. Kastamonu, Gölköy, Çankırı, Çorum, Zonguldak, Sinop. Ali Doğan, Toran. 1940. 5. Adana, Haruniye, Düzici, Maraş, Gaziantep, Lütfi Dağlar. 1940. 6. İzmit, Adapazarı, Arifiye, Bursa, Bilecik, İstanbul, Bolu, S. Edip Balkır. 1940. 7. Antalya, Aksu, Muğla, Mersin, Talat Ersoy, Halil Öztürk. 1948. Balıkesir, Savaştepe, Çanakkale, Sıtkı, Akkay. 1949. Isparta, Gönen, Burdur, Ömer Uzgil. 1940. 10. Kars, Cılavuz, Artvin, Ağrı, Halit Ağanoğlu. 1940. 11. Malatya, Akçadağ, Tunceli, Elazığ, Şerif Tekben. 1940. 12. Kayseri, Pazarören, Yozgat, Kırşehir, Niğde, Şevket Gedikoğlu. 1940. 13. Samsun, Ladik, Akpınar, Amasya, Tokat, Nurettin Biriz, Enver Kartekin. 1940. 14. Trabzon, Beşikdüzü, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Rize, Hürrem Arman, Osman Ülkümen. 1941. 15. Ankara, Hasanoğlan, Çankırı, Ankara, Lütfi Engin, Hürrem Arman, M. Rauf İnan. 1941. 16. Konya, İvriz, Nevşehir, Niğde, Ahmet Korkut, Recep Gürel. 1942. 17. Sivas, Yıldızeli, Erzincan, Şinasi, Tamer. 1942. 18. Erzurum, Pulur, Bingöl, Aydın, Arıköy, Osman Yalçın. 1944. 19. Aydın, Ortaklar, Denizli, Hayri Çakaloz. 1944. 20. Diyarbakır, Ergani, Dicle, Urfa, Mardin, Bitlis, Nazif Evren. 1948. 21. Van, Ernis, Hakkari, İbrahim Oymak. Dipnot: Van Ernis Köy Enstitüsü 1946 yıkımından sonra kurulmuştur.